Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM radyosundan selamlıyoruz. İstanbul stüdyolarındayız ve yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, eski İstanbul hatıraları çoğumuzun alakasını en çok çeken hatıralardır. Eski günler, en güzel hayat İstanbul'da yaşanmış Osmanlı Devleti'nin baş şehri ve bütün Osmanlı şehirlerinin bir görüntüsüdür, bir numunesidir. Eski İstanbul hayatı, en güzel hayatın yaşandığı, en güzel elbiselerin giyildiği, en güzel yiyeceklerin yendiği, en güzel dini hayatın yaşandığı yer İstanbul. Şehir olarak da güzel, halk olarak da öyle. Bu eski İstanbul hayatını bize en iyi tasvir edenlerden birisi de Musahipzade Celal'dir. Zaman zaman Musahipzade Celal ki PPS yazarlığıyla tanınmıştır. Sizlere bazı hatıralarını nakletmekte idik. Bugün de Boğaziçi ve sahilleriyle alakalı hatıralarına kulak verelim istiyoruz. Evet, Musahipzade Celal, Boğaziçi ve sahillerindeki eski İstanbul hayatı. Boğaz'ın karşılıklı iki sahili yeşil koruları, bağ ve bahçeleri, içinde yalılarıyla, köşkleriyle cennetin bir geçiti gibi gözleri kamaştırırdı. Zümrüt gibi sahillerin bağrında Türk tarihinin en ulvi, en mukaddes hatıraları yaşardı. Anadolu Hisarı'nda Yıldırım Sultan Bayezid'in yaptırdığı güzelce hisar, namı diğer Anadolu Hisarı, karşısında Fatih Sultan Mehmed'in, eski yazıyla Mehmet isminin çizgileri üzerine kurduğu Rumeli Hisarı, namı diğer Boğazkesen, İstanbul'un fethi uğrunda yapılan eserlerdendi. Bundan evvel ta Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye ilk geçişi, Sultan 1. Murad'ı Edirne'nin zaptını kolaylaştırmıştı. Sonra Yıldırım Bayezid Han'ın Savcı Paşa'ya yaptırdığı Gelibolu tersanesi, Çanakkale Boğazı'nı kesti. Aynı zamanda Boğaz içine yaptırdığı güzelce hisarda Fatih'e Bizans'ın fethini hazırladı. Fatih Sultan Mehmet kendi dehasıyla Bizans'ı fethederek bir İslam şehri yaptı. Türk medeniyetine Latinlerin tahrip etmiş olduğu Bizans'ın kapılarını açtı. Türk mimarisiyle kurulan dini ve medeni abideler her devirde göklere yükseldi. Boğaziçi'ne kıymet veren, ona edebiyatta bile büyük mevki temin eden, ettiren Türklerdir. Bizanslar zamanında Boğaziçi'nin büyük bir kıymeti yoktu. İmparatorların nüfuzu zaten İstanbul surlarının ötesine geçemezdi. Boğaziçi'ni Türkler imar ettiler. Zarif köşklerle, göz alıcı yalılarla süslediler. Fetihten sonra gelen padişahların gezi yerleri Boğaziçi'ydi. Mesela Sultan II. Selim, Boğaziçi teferrüçlerinden, gezintilerinden pek haz ederdi. Evliya Çelebi Tarabya'dan bahsederken diyor ki, bu kasabanın yerinde evvelleri Lebiderya'da bir balık dalyanı olup ondan gayrı bir şey yok imiş. Selim Şah-ı Sani, yani Sultan II. Selim, Lebiderya'da teferruc ederken bu saydı ekli mahi mahalline uğrayıp, yani bu balık dalyanına uğrayıp, güna gün mahiler saydettirip, gün aşırı gün geçtikçe balıklar avlayıp, orada bulunan birçok serve ağaçlarının sayesinde gölgesinde pişirtip, zevk ve safa ile ekil buyururlar yerler. Badehu ol mahalle, Tarabiye namiyle bir kasaba, Tarabiye parlak, parlayan manasına gelir. Tarab parlak demektir. Ve zat-ı şahanelerine mahsus bir de çemenzar-ı safa, bahçe, bina ve inşa olunması için Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'ya ferman eder. Bunun üzerine ol asırda bina olunup mamur olmuştur diyor. Mamafi Boğaziçi'ne teferruç için yalnız padişahlar gitmezlerdi. Ahali de giderdi. Sultan 3. Murat zamanında boğaz içine işleyecek peremeler, yani pazar kayıklarının küçüğü için tarife bile yapılmıştı. Mesela en uzak gidilen yer İstinye'ydi. Rumeli Hisarı'na Sultan 3. Murat devrinde Yeni Hisar derlerdi. 25 Recep 995 tarihli bir tarifeye göre 1590'lar ediyor, İstinye'ye 6 kürek 25 akçeye, 4 kürek 20 akçeye idi. Seyre gidenler yemek verirlerse 6 küreği 30 akçeye, yemek vermezlerse 40 akçeye idi. Evet, Boğaz'ın Rumeli sahilini tasvir ediyor Müsahipzade Celal. Boğaz içi pek az zamanda imar edildi. 11. Hicret asrında, yani 17. asırda Boğaz içinin Rumeli ve Anadolu sahilleri vezirlerin, devlet büyüklerinin yalılarıyla mamur olmuştu. Tophane daha o zamanlar mevcuttu. İlk tophaneyi Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Bayezid Han inşa ettirmişlerdi. Bilahare Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman bir kat daha genişletti. Sahilde Kılıç Ali Paşa Camii vardı. Caminin etrafı yüksek çınarlarla müzeyyendi. Deniz camiye kadar geliyordu. Tophane ile Fındıklı arasında birçok mesireler vardı. Başlıcaları Ayaspaşa Havuzu mesiresi, Samsun Hane mesiresi, Müneccim Kuyusu mesiresiydi. Tophaneden Kabataş'a kadar müteaddit çeşmeler inşa olunmuştu. Bu semtte yalıların en çok bulunduğu yer Beşiktaş'tı. Kaptan Cafer Paşa ile Kasım Paşa'nın yalıları ikişer yüz odalı, üçer hamamlı idi. Bunlarda bu iki yalıdan başka, yani Cafer Paşa ile Kasım Paşa'nın yalılarından başka Şeyhülislam Minkarizade ile Azmizade, ayrıca Frenk Mustafa Efendi ile Hafız Ahmet Paşa da Beşiktaş'ta Boğaz içinde büyük yalılar inşa ettirmişlerdi. Dolmabahçe Sultan 1. Ahmet zamanına gelinceye kadar ufacık bir koydu ve Arap Limanı denirdi. Vakti saadetten 50 sene sonra Eyüp Ensari, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kumandasındaki muharipler, Hazreti Peygamber'in fethini müjdeledikleri İstanbul'u, Konstantiniyye'yi fete geldikleri zaman bu körfezde gemilerini inşa etmişlerdi. O tarihten bir müddet sonra gene savaşçılar Galata'daki Arap Camii'ni inşa etmişlerdi. Onun için buraya Arap Limanı denilmişti. Fatih Sultan Mehmet Han gemilerini bu koydan ve şimdiki gazhane ile Küçük Çiftlik gazinosuna çıkan bayırdan, tabi bu 60 sene önceki hatıralar, buradan Taksim'e kızaklarla çıkartmış. Oradan İmampaşa Çöplüğü denilen bayırdan, Taksim yakın zamanda yıkılan Taksim kışlasının talimhanesiydi burası. Buradan Kasımpaşa'ya, Piyale Camii'ne kadar, Kasımpaşa'da sonradan yapıldı tabi Piyale Camii, oraya kadar dere yoluyla indirdi. Bu o zamanlar Piyale Paşa Camii'nin olduğu yerde denize karışıyordu bu dere. Bilahare bu Dolmabahçe koyu toprakla dolduruldu. Sultan 1. Ahmet zamanında Sadrazam Halil Paşa tarafından dolduruldu. Büyük bir meydan vücuda geldi. Sultan 1. Ahmet'in büyük oğlu, Genç Osman namıyla maruf Sultan 2. Osman bu meydanda cirit oynardı. Beşiktaş Bahçesi, Sultan 2. Bayezid devrinin en güzel bahçelerinden birisiydi. Bu sahadan başlayıp Boğaz içine doğru giden eski mamurelerin başında Dolmabahçe'deki süslü çinilerle kurulan Sultan 4. Murad'ın Hümayun Abadı sayılabilir. Yine bu civarda Bayıldım denilen mahalde, şimdiki Taşlık denilen mahalde bir köşk daha vardı. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ile bugünkü Dolmabahçe Sarayı arasındaki Hayrettin veya Çifte Vavlar denilen sahada Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaptırdığı bir medrese ve ayrıca kendine mahsus bir konağı vardı. Rivayete göre Beşiktaş ismi, Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerini bağlamak için diktirdiği beş taş sütunundan galattır. Burada vaktiyle Sultan Abdülaziz zamanında Vişnezade adında bir mahalle vardı. Sultan Aziz, bu Vişnezade mahallesini istimlak ettirerek arsasına iki minareli bir cami yapılmasını ferman etti. Cami temeli atılıp inşaata başlanıldığı sırada vükeladan bir zat, "Kudretli efendim, inşasına ferman buyurduğunuz bu cami-i şerifin şerefelerinde okunacak ezan-ı şerif ile Dolmabahçe Camii'nde okunacak ezan-ı şerifin aksı sedaları birbirine karışacak," demiş. Bunun üzerine Sultan Abdülaziz caminin inşaatından vazgeçmiş. Rivayete göre bu caminin temelleri hala mevcuttur. Bundan kinaye olarak da Vişnezade arasına Taşlık adı verilmiştir. Bundan öte de Sultan 3. Ahmet devrinde çok tanınmış olan lale ve çırağan eğlenceleriyle şenlenen çırağan kastı geliyor. Şimdiki Dolmabahçe Sarayı bunların yerine yapılmıştır. Beşiktaş iskelesinin biraz ötesinde Avrupa tarzı mimarisinde çırağan sarayı namıyla yapılmış olan bina Sultan 3. Ahmet'ten kalma çırağan sarayı değildir. Bu çırağan sarayı yapılmadan evvel bunun yerinde Beşiktaş Mevlevi Hanesi vardı. Bu Mevlevi Hane harap olmuştu. Oradan kaldırıldı Eyüp'te, Bahariye'de yeni baştan Bahariye Mevlevi Hanesi olarak inşa edildi. Yerine çırağan sarayı yapıldı ki bu da çok güzel bir saraydır. Beşiktaş'taki çırağan sarayı iddiaçılar zamanında meclis-i mebusan olarak kullanıldı. Bu sarayın bodrumunda hala sabık Mevlevi Hane'nin türbesi ve orada metfun olan dedelerin kabirleri vardı. Birkaç sene sonra 1913 yılında sarayın tavan arasındaki bir sobadan çıkan yangında güzelim saray yandı. Yakın zamanda tekrar inşa edilip otel haline getirildi. Damat Nevşehirli İbrahim Paşa Defterdar burnunda Neşat Abad isminde bir kasır inşa ettirmişti. Sultan 1. Abdülhamit zamanında Selim Paşa Neşat Abad'ın yanında yaptırdığı yalının arsasına bir set, bir çeşme ve bir namazgah inşa ettirdi. Bilhare Sultan 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan'a intikal etti Neşat Abad ve Selim Paşa yalısı yeni baştan yaptırıldı. Hatice Sultan vefat ettikten sonra Selim Paşa yalısı meşhur Hattat Rakım Efendi'ye intikal etti. Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar çok meşhurlar otururdu. Baltacı Mahmut Paşa, Şekerci Yahudi, İshak Yahudi, Mimar Mustafa, Hüseyin Ağa'nın babası Kara Hasanoğlu, Safiye Sultan, Ekmekçizade Ahmet Paşa, Çelebi Ketüda Nakkaş Baba'nın yalıları olduğunu Bostancıbaşı defteri bize gösteriyor. Museviler daha ziyade Ortaköy'de otururlardı. Ortaköy'den Arnavutköy'üne kadar olan sahil o derece mamur değildi. Yalnız Arnavutköy civarında Hasan Halife Bağı, Veli Hüseyin Paşa Bağı meşhurdu. Arnavutköy'ünün bağları ve bahçeleri Kanuni Sultan Süleyman zamanından beri meşhurdu. Rumeli Hisarı akıntısı kenarında en meşhur yalılar Nahçı Hasan Efendi ile Sultan İbrahim'in son veziri Hezarpare Ahmet Paşa'nın yalılarıydı. Sultan 3. Ahmet de Bebek'te bir köşk yaptırmıştı. Emirgan'da Sultan 4. Murat'ın Bezmi Safası Mirgün, Emirgün'ü oğlu Sahil Sarayı vardı ki oraya başka bir hususiyet veriyordu. Bu Emirgün'ü oğlu İranlıydı. Rehine olarak Osmanlı ülkesinde bulunuyordu. O şu sohbetinden dolayı Sultan 4. Murat kendisini sever, İran hakkında ondan bilgiler alırdı. Fakat Sultan Murad'ın vefatından sonra İran lehine ajan faaliyetlerine giriştiği için Sultan 1. İbrahim tarafından öldürüldü, idam edildi. Bundan dolayı bunun Kesikbaşı'nın olduğu yere Kesikbaş Türbesi derler, Sultan İbrahim'i de bundan dolayı kötülerler. Mirgün Kasrı denilen o Bezmi Sefa'nın bir kısmı hala yerinde durur. Fıskiyeli havuzlu, denize nazır geniş divanhanesi vardı. Divanhanenin tavanları hala deniz sahilden gelip geçenlerin gözlerini kamaştırır. Arkasındaki korunun ötüşen bülbülleri meşhurdur. Bu Mirgün Kasrı, Sultan 2. Abdülhamit zamanında Şerif Abdullah Paşa'ya ihsan olunmuştu. Londra'daki yazlık Fransa sefarethanesi, Türk zevkine göre yapılmış en eski binalardan birisidir. Sultan 3. Selim zamanında Eflak Boğdan voyvodalarına aitti bu yalı. O zaman Fransız sefiri bulunan Sebastiani'nin iltimasıyla Fransız hükümetine yazlık sefaret binası olmak üzere tahsis edildi. Hurmeli sahilinde Mirgün Kasrı, anlattığımız Mirgün Kasrı ile bu binadan başka eski ve tarihi bir yalı kalmamıştır. İstinye'de Şeyhülislam Yahya Efendi'nin yalısı vaktiyle zikre şayandı. Boğaz'ın Rumeli cihetinde en son gezi yeri Büyükdere ve Sarıyer'di. Sultan II. Selim buradan çok haz ederdi. Bilhassa Sarıyer'de Çelebi Sokak bahçesi vardı. Sultan 4. Mehmet buraya kiraz faslı yapmaya gelirdi kiraz mevsiminde. Bu bahçeyi Sultan 4. Murat da severmiş. Hatta ilk defa bu bahçeyi gördüğü zaman ben Hadimül Haremeyn olduğum halde böyle bir ravza-i cenana malik değilim demiş. Sahibi de bu bahçeyi padişaha hediye etmek istemiş ama padişah kabul etmemiş. Evliya Çelebi anlatırken diyor ki, Lalgün kiraz abdarı meşhurdur. Hisar kirazı namiyle şöhret şiar olan bu gülnarlar bu sarı yerindir ki her birinde yüzer katre ab çekidelenir. Methine lisan kasırdır. Her sene İstanbul halkı bu şehirde sohbet ederler. Yani sarı yerin o iri kırmızı kirazları meşhurmuş. Halk buraya o kirazı yemeye gelirmiş. Sarıyer'de bir altın madeni varmış ama ekonomik olmadığından olsa gerek işletilememiş. Boğazın iki tarafındaki hisarlar Kazakların, Rusya Kazaklarının, korsanların hücumuna karşı Sultan 4. Murat tarafından yaptırıldı. Rumeli feneri ise pek eski zamanlardan beri mevcut idi. Evet, geldik Boğaziçi'nin Anadolu sahiline. Evliya Çelebi Anadolu sahili için Anadolu haki paki olan arz-ı mukaddes diyor. Halk arasında Kabe toprağı denirdi. Arabistan'a bitişik olduğu için yani bu toprak devam ediyor, arada deniz yok. Anadolu sahili Beykoz kadar mamur değildi. Bahçeleri ve saraylarıyla en meşhur kasaba Beykoz'du. Tokat bahçesi Fatih Sultan Mehmet zamanından kalmaydı. Sultaniye bahçesi Sultan II. Bayezid'in binasıydı. Bu bahçede Sultan 3. Murat bir kasır inşa ettirmişti. Çamlarını, pencere kapaklarını Özdemiroğlu Osman Paşa Şirvan'dan, Tebriz'den getirmişti. Kasrın dahili tasvirlerle süslüydü. Bu tezyinat hiç tamir görmediği halde Sultan 4. Mehmet zamanına kadar dayandı. İncir köyünde Pirizade yalısı vardır. Bu yalı evlattan evlada intikal ederek Şura-i Devlet Muhakemat Dairesi Reisi Sudur'dan Sahip Molla merhuma intikal etti. Sonra cam fabrikası memurlarının oturmalarına tahsis olan binalardan birisi oldu. Beykoz'dan sonra Çubuklu'daki Feyzabat Kasrı, sonraları Sadrazam Rifat Paşa'nın yalısıydı. Bu yalının sırtındaki geniş arazi merhum Rifat Paşa tarafından Avrupa parklarını taklitle büyük havuzlar, kaskatlarla, heykellerle süslenmişti. Sahiline sıralanan 5 yalı paşanın çocukları için yaptırılmıştı. Bu yalıdan sonra sadrazam meşhur Fuat Paşa'nın sahildeki yalısı geliyor. Arkasındaki sırtlarda iri fıstık ağaçlarının gölgesinde düzenlenmiş kameriyeli setler, yer yer yapılmış birer katlı köşkler, önlerinde havuzlar, fıskiyeler vardı. Bunlar hepsi gayet güzel şeylerdi. Kanlıca'da Akıntı Burnu'nda Trablusgarp valisi merhum Rasim Paşa'nın iki katlı yalısı vardı. Hala durmaktadır. Kanlıca Körfezi denilen mahalde Kadri Paşa yalısı bugün arsa halindedir. Onun bitişindeki Vecihi Paşa yalısı, Körfez'in bir ucunda merhum kazasker Kör Tahsin Bey'in yalısı da arsa halindedir. Anadolu Hisarı civarında Kavacık mesiresi önünde Mihrabat Köşkü sağlamdı. Köprülü Hüseyin Paşa yalısının deniz cihetindeki ahşap ve içi eski eserlerle dolu bir köşkü harabe halindeydi. Yine Anadolu Hisarı iskelesinde zamanın zariflerinden Şeyh Talat Efendi'nin yalısı da hala mevcuttu. küçük su ve göksu. Birbirlerine nispetle biri cenupta, öbürü şimalde akar. Aralarında küçük su çayırı denilen çayırla bostanlar, korular, tepeler vardır. Bu latif yerlerin bir kenarından akan küçük su, sol tarafından bir iki dere daha alarak çalkana çalkana 5-6 kilometrelik sahili çok defa ağaçlık yerlerden geçerek dümdüz gelir. Göksu böyle değildir. 3-4 yerde kıvrılır, kırılır, döküldüğü yerde aralık aralık çağlayanlar teşkil eder. Çamurundan testiler, saksılar yapılır. Üzerinden tahta köprülerle geçilir. Suları değirmenler çevirir. Baruthane iç göksu çayırlarını besler. Derenin iki sahili söğüt ve mürver ağaçları, sazlar, inciler, kamışlarla gölgelenir. Küçük suda göze hoş görünen Kasr-ı Humayun eskiden beri mevcuttu. Birinci Sultan Mahmud zamanında Sadrazam Dividdar Mehmet Paşa nezaretiyle 840 zira arşın, yani bir arsa üzerine ahşap bir köşk bina olunmuştu. O zamanın şairlerinden Mehmet Rasi Efendi, "Küçük su bir büyük nüzgetgahı han-ı safa oldu" tarihini düşürmüştür. Yani küçük su büyük bir gezinti yeri, safa veren bir gezinti yeri oldu 1165. Küçük su çeşmesi Sultan 4. Mehmet zamanında yapıldı. Çok zarif bir çeşmedir. Göksu'da değirmenin yanında bir çeşme daha vardır. Bunun kitabesinde Sahibül Hayrat vel Hasenat, Ebul Fetih Sultan Mehmet Han-ı Gazi aleyhir rahme vel gufran hazretleriyle gazaya gelen mücahidin ikramdan Salih Dede hazretlerine Fatiha yazıyor. Demek ki Nimel Ceyş'ten, Fetih askerlerinden birisi yaptırmış. İstanbul ve civarı hakkındaki eski malumatı ihtiva eden kitaplarda Göksu, ab-ı hayat misal bir nehirdir. Alem dağından cereyan edip gelir. İki tarafı yüksek ağaçlarla müzeyyen bağlardır. Ekseri yerleri halıcızade bahçeleri, un değirmenleridir. Bu nehir üzerinde bir tahta köprü vardır. Cümle erbabı safa bu nehirden ileri ferah feza köylere varıp ağaçlar altında zevkü sefa ederler. Vacibü seyir, yani görmeye değer bir mesiredir diyor. Şu halde vaktiyle ta işlere kadar mesire için gidilirmiş. Küçük suda Göksu Kasrı var. Meşhurdur. Defterdar Halıcızade Yalısı meşhurdur. Kandilli'deki has bahçeyi Sultan 3. Murat yaptırmıştı. Padişahlardan birçoğu bu bahçede zevk ederlerdi. Sultan 4. Murat Revan seferinden dönüşte Kandilli'deki Nevabat Kasrı'na inmişti. Orada Mehmet isminde bir şehzadesi dünyaya geldiği için 7 gece kandillerle donanma yapılmıştı. Bu münasebetle oraya Kandilli adı verilmişti. Kandilli de Kıbrıslı Mustafa Paşa'nın yalısı, Kandilli iskelesinde Sultan Hamit'in hemşiresi Cemile Sultan'a ait bir yalı vardı. Arkasındaki dağ cihetinde köşklerle beraber sahilde yeşil bir yalıydı, bugün arsa halindedir. Vaniköy eskiden Papaz Korusu namıyla meşhurdu. Sultan 4. Mehmet zamanında Şeyh-i Sultani, Hace-i Şehzadegan olan, yani Şehzadeler Hocası olan, Padişah Hocası olan Vani Mehmet Efendi'ye ihsan edildi. Onun için Vaniköy diye şöhret buldu. Vani Mehmet Efendi 1094 senesindeki Nemçe, yani Avusturya seferinde Ordu-i Humayun Şehliğine, meşihatına tayin edildi. 1096 senesinde Bursa civarındaki Kester köyünde vefat etti ama Vaniköy ismini verdi. Vaktiyle yangın toplarının atıldığı İcadiye Tepesi Vaniköy'ünün üzerindedir. Buraya şimdi İcadiye deniyor. Bu tepeyi vaktiyle büyük bir hünkâr köşkü süslermiş. Sonradan bu köşk yanmıştır. Vaniköy'ünde iskelenin sol cihetinde Seccadecibaşı Abdülfettah Efendi'nin yalısı vardı. Evin üst tarafında eski Maliye Nazırı Nazif Paşa'nın yalısı vardı. İskelenin sağ cihetinde Efkaf Nazırı Mansurizade Mustafa Paşa'nın yalısı vardı. Bundan sonra Karantina Meclisi İdare Reisi Hacı Fevzi Efendi'nin yalısı vardı. Kuleli diye maruf olan büyük binanın yeri vaktiyle Bostancıbaşı Odaları namıyla maruftu. Hünkâr bahçelerinin, bostanlarının bahçıvanlarına bostancı denirdi. Sultan II. Mahmud 1244 senesinde buraya ahşap bir süvari kışlası bina ettirdi. Yani 1838'e tekabül ediyor. Sultan Aziz zamanında 1277'de, yani 1861 senesinde kârgir olarak inşa edilmiştir Kuleli Kışlası. Mektebi İdadiye çevrilişi 1289 senesine rastlar. 1873. 1 Aralık hastane yapıldığı halde 1295 senesinde, 1879'da yani, yine mektebe çevrildi. 1311 yılında, 1895'tir yani, mektebin yanına bir de hastane inşa ilave edildi. Evvelce buraya Kuleli Bahçesi denirdi. Sultan Süleyman'ın gençliğinde bu bahçeye kendi elleriyle bir servi diktiği söylenir. Çengelköy hakkında Kamusül Alam'da, Şemsettin Sami'nin Kamusül Alam'ında Ayvası meşhurdur deyip geçiliyor. Ama hakkında eski bir rivayet vardır. İstanbul fethedildiği zaman buralarda Kral Yanko, İbni Madyan devrinden kalma bir takım çengeller varmış. Adına onun için Çengelköy denilmiş. Çengelköy'ündeki has bahçe, yani İstavroz bahçesi çok meşhurdur. Meşhur Hattat Celaleddin Çengelköy'ünde otururmuş. Esma İbret isminde bir de zevcesi varmış. Esma İbret'in Hattı Nesih'teki iktidarından, bir kadının bu derece hoş tarzda yazı yazmasından fevkalade memnunmuş Hattat Celaleddin Efendi, zevcesini çok severmiş. Sultan II. Mahmut bir gün Hattat'tan bir enam istemiş. Enam bir takım duaların ve surelerin yazıldığı küçük cüzlerdir. Hazır da yok padişahım demiş Hattat Celaleddin. Böyle cevap verdiği için kendi kendine pişman olmuş. Padişah ses çıkarmamış. Celaleddin Efendi can sıkıntısıyla evine döndüğü zaman zevcesine vakayı anlatmış. Zevcesi üzülme, hazırlanmış bir enam-ı şerif var, efendimize onu takdim et demiş. Hatta Celaleddin Efendi fevkalade sevinmiş. Getir göreyim demiş. Enam-ı şerifi görünce sevinmiş. Zevcesinin kendisi kadar güzel yazı yazdığına iftihar etmiş. Enam-ı şerifi almış, hükümdara takdim etmiş ve zevcesinin yazdığını da hünkâra söylemiş. Sultan Mahmud bu enamı Celaleddin Efendi'nin zevcesini yazdığını öğrenince iki misli ihsanlarla onları taltif etmiş. Geldik Beylerbeyi'ne. Beylerbeyi Sarayı yapılmadan evvel yerinde ahşap musanna bir saray vardı. Sultan Abdülaziz bu sarayı yaptırdı. Kuzguncuk'ta Nakkaş Baba Bahçesi, Kaya Sultan Bağı, Anadolu sahilinin en güzel yerlerindendi. Sultan 4. Mehmet Ekseriya Kiraz Faslı'nı İstavroz Bahçesi'nde yapardı. Padişah, Harem-i Humayun ile beraber buraya gelir, haftalarca kalırdı. Hicri 11. asırda, yani 1600'lü yıllar ediyor, Türklerin en mühim gezi yerini Boğaziçi teşkil ediyordu. Kıymet ve emniyetini son zamanlara kadar muhafaza etti. Bu asırda, 16. asırda, daha doğrusu 17. asırda, Boğaz'ın sahillerini süsleyen yalılardan eser kalmadı. Yalnız bir yalı kaldı ki, o da Anadolu Hisarı'ndaki Amcazade Hüseyin Paşa yalısıydı. Bir de Paşa Limanı vardır Üsküdar'a doğru. Fethi Paşa Korusu sahilindedir. Fethi Paşa yalısı Fethi Paşa ailesine aittir. Kanlıca'daki yalıdan sonra yapılmış, mevcut yalıların en eskisi de Fethi Paşa yalısıdır. Denize nazır odaları, bugün emsali mevcut olmayan büyük divanhaneleri vardı. Arkasındaki korusuyla Üsküdar sahilinin en güzel parçasıydı Fethi Paşa yalısı. Üsküdar'da Kanuni Sultan Süleyman'ın nedimlerinden Şemsi Ahmet Paşa'nın camisi ve türbesi vardı. Yanında Şemsi Paşa yalısı vardı. Bu yalıya direkli yalı denirdi. 10-15 sene evvel, yani 1930'lu yıllarda sahipleri tarafından yıktırıldı. Buranın dahili tezyinatı, iç süsleri fevkaladeydi. Şemsi Paşa'da bir de Şerefabad Kasrı vardı. O da yakın zamana kadar mevcuttu. İçinde çok büyük bir havuz vardı. Sonra toprakla dolduruldu. Bu kasırda Sultan II. Mahmut devrine kadar padişahlar oturmuştur. Bilhare harap olmuş ve yıkılmıştır. Ayazma'da yüksek bir set üstünde Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın sarayı vardı. Sonraları harap oldu. Arsasına Asım Molla bir yalı yaptı. Üzerine de bir köşk bina etti. Üsküdar'da Harem İskelesi'nde Sultan 1. Ahmet'in yaptırdığı kasır, bir de Üsküdar'da Selimiye Kışlası'nın yanında bugünkü Haydarpaşa Lisesi sahilinde Kavak İskelesi denilen mahalde Kavacık Sarayı bulunuyordu. Büyük Çamlıca'da Sultan Mecid'in hanımlarından Tiryel Hanım'ın köşkü hala duruyor. Küçük Çamlıca'daki Hünkar Köşkü 20 sene evvel yani 20'li yıllarda yıkılmıştır. Çamlıca suyunun menbaı bu köşkün bahçesindedir. Kısıklı'da Sami Paşa Köşkü, Kısıklı'dan Küçük Çamlıca'ya çıkan yolun sol tarafında cesim fıstık ağaçlarının arasında büyük bir köşktür. Fıskiyeli havuzları ve onların etrafında dolaşan tavus kuşları çocukluğumda bu civarda oturduğumuz için çok hoşuma giderdi. Bu köşk Ziya Paşa'nın, Namık Kemal'in, Ali Süavi'nin, Şinasi'nin mihmanhanesiymiş. Sami Paşa bu zevatı günlerce misafir edermiş. Edebi mübahaselerde bulunurlarmış. Supi Paşa Köşkü de bu sıradaydı. İstanbul cihetinde Sirkeci İskelesi yakınında Yalı Köşkü vardı. Haliç'te Hasköy'de Aynalı Kavak Köşkü vardı. Bu Aynalı Kavak Köşkü'nün sahile kadar uzanan bir bahçesi vardı. Sonradan tersaneye dönüştürüldü. Kağıthane'de Sadabat ve İmrahor Köşkleri ile Çağlayan Kasrı vardı. Çağlayan Kasrı Sultan Mecid zamanında basit bir şekilde yeni baştan yapıldı ama sonradan harabe haline geldi. Bebek'teki Hümayun Abad, Defterdarburnu'ndaki Neşat Abad, Salacık'ta Şeref Abad, Sarayburnu'ndan Gülhane'ye kadar sahil boyunca iki kat olarak vaktiyle ahşap yapılan İncili Köşk Sarayı, takriben bundan 80 sene evvel 1860'larda sıkı bir Poyraz rüzgarında tutuşup kamilen yandı. İncili Köşk Sarayı'nın içinde gayet süslü, yaldızlı, kabartmalı tavanlar vardı. Fıskiyeli mermer havuzlu, selsebili divanhaneler vardı. Davut Paşa Kasrı mevcuttur ve tamir edilmektedir. Bakırköy'ünde Siyavuş Paşa Köşkü vaktiyle gayet nefis çinilerle sanatkârhane işlenmiş, oyma ve kabartma mermer tezyinatıyla meşhur imiş. Bakımsızlık yüzünden harap olmuştu. Bugün eski haline ifra edilmesi elzem olan güzel eserlerimiz meyanındadır. Vaktiyle bu köşkün bulunduğu mevkiye Siyavuş Paşa adı verilmekteyken, her nasılsa mürürü zamanla bu isim unutulmuş, aynı yere Çavuş Paşa mevkii yahut civarı deniyor. Davut Paşa kasrı gibi bunun da mütehassısına bırakılarak tamir ve ihyasını temenni eylerim diyor Müsahip Zadeceler. Boğaziçi'nin mamur olduğu devirlerde o sarayların, köşklerin arasında güller, yaseminlerle süslü bahçeler içinde 20'şer 30'ar odalı, haremli selamlıklı bükela yalıları, zenginlerin yalıları sahillere ayrıca bir güzellik veriyordu diyor Müsahipzade Celal. Bunların kendilerine mahsus iki çifte, üç çifte piyade kayıkları vardı. Burma sarıklı, beyaz gömlekli, dizlikli, sırma yelekli hamlacıları, yani kürek çekicileri, kayıkçıları vardı. Bunlarla İstanbul'a gidip gelirlerdi. Bu yalıların yiyeceğini içeceğini taşımak için de ayrıca vekil harca mahsus bir masraf kayığı kullanılırdı. Selamlık kısmında paşanın veya ev sahibinin, yalı sahibi olan ağanın kendisine mahsus üçer yanı döşeli oturma odası ve misafir kabul edeceği misafir odası vardı. Genişçe bir yemek odası, birçoklarında ayrıca birer kitap odası, bir de gece yatılarına gelecek olan erkek misafirler için birkaç misafir yatak odası vardı. Sonra kahyanın, vekil harcın, baş ağanın odaları vardı. Daha sonra kayıkçı, aşçı, bahçıvan, seyis ve ayvaz koğuşları vardı. Ayvazlar ekseriye Van'ın Ermenilerindendi. Kadınlar sokağa çıktıkları zaman bohçalarını taşırlardı. Yalıların harem dairelerinde de hanımefendilerin, kahya kadınların, baş kalfaların, cariyelerin odaları vardı. misafir kabul edilecek geniş divanhaneler vardı. Yemeğe gelecek, gece yatısına gelecek misafirler için yatak odaları vardı. Bu tertip İstanbul'daki kışlık konaklarda da böyleydi. Yalnız konaklarda arabacılar, yalılarda kayıkçılar bulunurdu. Boğazın orta hallileri ise pazar kayığı denilen, içine karşılıklı 40-50 kişi alan umumi kayıklarla gider gelirlerdi. Bu kayıklardan bazıları hayır sahipleri tarafından vakfedilirdi. Tabi oldukları iskeleler vardı, orada işletilirdi, hasılatı hayra sarf edilirdi. Bu kayığın baş tarafına erkekler, arka tarafına kadınlar otururdu. Bir insan gövdesi kalınlığında topuzlu uzun 5-6 çift küreklerin her birini birer hamlacı idare ederdi. Dümenin yekesini kayığın reisi kullanırdı. Bu hamlacılar tam manasıyla arslan gibi yiğit, boylu poslu insanlardı. Bugün bu kesimde böyle pehlivan yakılı adamlara pek nadir tesadüf ediliyor. Bunlar o kuvvetli, o idmanlı kollarıyla kocaman küreklere yapışırlar. Suya daldırdıkları kürekleri çekmek için 2-3 basamak inip çıkarak o koca salapuryayı kuş gibi uçururlardı. Keyiflerinden de birer nara savururlardı. Bunlar sirkeci yanındaki bahçe kapı iskelesinde iyileşirlerdi. Boğaziçi'nin her iki sahilinde bulunan iskelelere müşteri getirip götürdükleri gibi yiyecek maddelerini de taşırlardı. Pazar kayıklarından Mada, Boyacıköy, İstinye, Yeriköy, Tarabya gibi Hristiyan köylerine mahsus 5 çifte ateş kayığı denilen alamana kayıkları vardı. Pazar kayıklarından Mada, Boyacıköy, İstinye, Yeniköy, Tarabya gibi Hristiyan köylerine mahsus 5 çifte alış kayığı denilen alamana kayıklar vardı. Bunlar pazar kayıkları gibi ayakta kürek çekmeyip oturdukları yerde kürek çekerlerdi. Reisleri de kürekçileri de Hristiyan idi. İstanbul'un çok meşhur suları vardı. Kağıthane suyu ki sonradan Hamidiye suyu adını almıştır. Çok meşhurdu. Keçe ve halkalı suları pek hoş değildi Eyüp'ün ilerisinde. Kırk çeşme suyu bentlerden gelirdi. Emirgan civarındaki kanlı kavak suyu hafif ve nefis bir su idi. Sarıyer'de hünkar suyu, kestane suyu, çırçır suyu, şifa suyu Rumeli yakasının tatlı ve nefis sularındandı. Anadolu yakasında Yuşa Dağı'nın eteğinde Abahayat suyu çıkardı. Beykoz'da Karakulak ve kaymak donduran suları, biraz ötesinde Fethipaşa çiftliğinde mermer havuz içinde yerden kaynayan üzeri kubbeyle örtülü elmalı suyu çok güzeldi. Beykoz'da Gümrük Emini İshak Ağa'nın çeşmesinin suyu da çok güzeldi. Vani köyünde iskele karşısındaki kayalardan sızan Vani köyünün suyu bazı hastalıklara iyi gelirdi. Hekimler tecrübeyle takdir ve tavsiye ederlerdi. Böbrek, mide ve tekmil taş hastalıklarına Vani köyünün suyu iyi gelirdi. Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca, Libade, Kısıklı suları, Tomruk ve Kayış Dağı suları, Yakacık suları da İstanbul'un en nefis sularından idi. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programını Musahipzade Celal'in Eski İstanbul'da Boğaziçi Hatıralarına tahsis ettik ve programımıza müddetinin de sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında sizlerle tekrar buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.